Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2017 sayısından bir mülakatı paylaşacağız sizinle. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir Hoca'yla hadis karşıtı kampanya üzerine üst başlığıyla Peygamber'e uymak Allah'ın emri başlıklı mülakatı paylaşacağız. Mülakatı gerçekleştiren Ahmet Taş Getiren. Muhterem Hocam, sünnet hadis üzerine yapılan tartışmalar malumlarınız. Bu konuda sizler de çok yazılar yazdınız. Konuyu Altınoluk'ta da etraflıca değerlendirme ihtiyacı hissediyoruz. Sizin de gönlünüzü yaralıyor mu gördükleriniz? Yaralamaz olur mu? Elbet çok üzücü. Şüphesiz değerlendirilmeli. İsterseniz bu mesele nasıl gelişiyor, nereye geldi, oradan başlayalım. Evet, oradan başlayalım. Hadis karşıtları her devirde olay gelmiş. İslam alimleri de onların iddialarını çürütmüşlerdir. Fakat iki asır öncesinden beri şark ilimleriyle meşgul oldukları için kendilerine şarkiyatçı veya müsteşrik denen batılı araştırıcılar, Müslümanların dinlerinden, özellikle de hadislerden uzaklaştırmak için çeşitli iddialar ortaya atmışlardır. Onları şuursuzca taklit eden İslam dünyasındaki mukallitler bu İslam düşmanlarının görüşlerini benimsemiş ve tıpkı onlar gibi hadisleri inkar etmişlerdir. Peki ne diyorlar? İslam'ı anlamak ve yaşamak için Kur'an-ı Kerim'in yeterli olduğunu söylüyorlar. Hadislere güvenilemeyeceğini, bu sebeple onların dinin ikinci kaynağı olamayacağını ileri sürüyorlar. Bu iddialarını ispatlamak için bazı ayetlere sarılıyor ve diyorlar ki, Allah Teala peygamberin son günlerinde bugün dininizi kemale erdirdim ayeti kerimesini indirdi ve böylece dinini tamamladığını bildirdi. Şayet dinin tamamlanması için hadislere ihtiyaç olsaydı Allah dinin tamamlandığını söylemezdi. Aşağıda bu ayeti kerimeyi yeniden ele alacağız. Görüşlerini ispatlamak için şu ayeti kerimeleri de okuyorlar. Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Biz sana her şeyi açıklamak, doğru yolu göstermek, rahmet kaynağı olmak, Müslümanlara da müjde vermek üzere bu kitabı indirdik. İşte bu ayetlere dayanarak Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeyin eksik bırakılmadığını, orada her şeyin açıklandığını ileri sürüyor, hadise ve sünnete hiçbir şekilde ihtiyaç bulunmadığını ve zaten hadislere kesinlikle güvenilemeyeceğini iddia ediyorlar. O zaman Kur'an'a bir de peygamberimizin hukukunu anlamak için bakmak lazım değil mi? Acaba Rabbimiz nasıl bir peygamber hukuku çiziyor? Evet, tabii ki ölçümüz Kur'an ve orada da önümüze bir Resulullah hukuku konuyor. Müslümanların hayatlarını hadis ve sünnete göre tanzim etmeleri hem Allah Teala'nın hem de Peygamber Aleyhisselam'ın kesin emridir. Kur'an bize yeter diyenler, Cenab-ı Hakk'ın son peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verdiği son derece önemli şu görevi görmezden geliyorlar. Allah Teala Resul-i Ekrem'ine hem Kur'an-ı Kerim'i hem de onu açıklayacak olan hadis ve sünneti vahyetti ve ona görevini şöyle bildirdi. Sana kendilerine gönderileni insanlara açıklaman, onların da üzerinde düşünmeleri için bu Kur'an'ı indirdik. Demek ki Resul-i Ekrem'in görevi insanlara sadece Kur'an-ı Kerim'i duyurmak değildir. Aynı zamanda onlara dini nasıl yaşayacaklarını göstermek için hem sözleri hem de uygulamalarıyla Kur'an-ı Kerim'i açıklamaktır. Allah Teala'nın peygamberine Kur'an-ı Kerim'i indirmesi ve ondan da kitabını açıklamasını istemesi şunu gösterir. Kur'an-ı Kerim, dinin birinci kaynağı, onu açıklayan hadis ve sünnette dinin ikinci kaynağıdır. hadis ve sünnet karşıtları peygamber buyruklarına değer vermemek suretiyle aslında Kur'an-ı Kerim'e karşı olduklarını fark etmiyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin değerini belirtiyor. Ardından da herkesin ona tabi olmaya, ona itaat etmeye ve emirlerine karşı gelmemeye çağırıyor. Bu üç hususu biraz açabilir miyiz hocam? Evet, açmamız lazım. Allah'ın elçisine tabi olmamızı emreden ayeti kerimede Allah Teala Peygamber Efendimiz'e şöyle emrediyor. İnsanlara şöyle de, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Hemen bir sonraki ayette önemine binaen aynı buyruk şöyle vurgulanıyor. Şöyle de, Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Yüz çevirip inkar ederseniz hiç şüphesiz Allah inkar edenleri sevmez. Bu ayeti kerimelere göre şayet bir kimse Allah'ı sevdiğini ileri sürdüğü halde onun Resulüne itaat etmiyorsa Allah'ı sevdiği iddiası kocaman bir yalandan ibarettir. Peygamber'e karşı gelenler de elem verici bir azaba uğrayacaklardır. Allah Teala kendisinin merhametini kazanabilmek için Allah ve Resulüne itaat etmenin şart olduğunu söylüyor. Cennete girmek ve böylece büyük kurtuluşa ermek için de Allah'a ve Resulüne itaat etmeyi gerekli görüyor. Böylece kainatın Rabbi kendisine itaat etmiş olmak için Resulüne itaat etmeyi vazgeçilmez buluyor. Neden? Çünkü peygamber Allah'ın gönderdiği dini onun kurallarına tebliğ eden kimsedir. İnsanlara neleri tebliğ edeceğini en iyi bilendir. Bundan dolayıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözler ve yaptığı uygulamalar Allah'ın isteğine uygundur. Şu halde insanlar hem Kur'an-ı Kerim'deki hem de peygamberin hadis ve sünnetindeki emirlere kayıtsız şartsız itaat edecek ve Kur'an ve hadisin yasakladığı şeylerden uzak duracaktır. Şu ayeti kerimenin Kur'an-ı Kerim'de 3 defa tekrarlandığını göz ardı edemeyiz. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Şuna dikkat buyurulsun. Bu 3 ayeti kerimede itaat edin emri hem Allah Teala için hem de onun Resulü için ayrı ayrı kullanılıyor. Bu da şunu gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onun sözlerini Kur'an-ı Kerim'e arz etmeden itaat etmek gerekir. Yani Resul-i Ekrem'in emrettiği şey Kur'an-ı Kerim'de var mı yok mu diye araştırmadan onun emrine mutlak surette itaat etmek gerekir. Çünkü Peygamber aleyhisselama kendisinin buyurduğu üzere Kur'an-ı Kerim'le birlikte onun bir benzeri daha verilmemiştir. Bu ayeti kerime bize hadis ve sünnetin Kur'an-ı Kerim'den sonra dinin ikinci kaynağı olduğunu gösterir. Çünkü hadis-i şerifler olmadan dinimizi tam olarak anlamamız mümkün değildir. Hocam bir de Resulullah'ın emirlerine karşı gelmeme ikazı var Kur'an'da değil mi? Tabii ki. Ben Müslümanım diyen kimse peygamberine hiçbir şekilde karşı gelmeyecektir. Şayet karşı gelirse her şeyini kaybedecek ve ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Bu konudaki ilahi hüküm şöyledir. Allah ve Resulü bir konuda hüküm bildirdiği zaman ne bir mümin erkeğin ne de bir mümin kadının o konuda başka bir tercihte bulunma hakkı yoktur. Allah'a ve Resulüne isyan edense apaçık bir sapıklığa düşmüştür. Şu halde Allah ve Peygamber Müslümanlar hakkında bir hüküm verince, Müslüman olduğunu söyleyen kimseler hiç itiraz etmeden duyduk ve uyduk diyeceklerdir. Allah Teala peygamberlere hiçbir şekilde muhalefet edilmeyeceğini, ona karşı gelinmeyeceğini anlatmak için Firavun örneğini veriyor ve sonunda bize bir soru soruyor. Biz Firavun'a bir peygamber göndermiştik. Size de bir peygamber gönderdik. Fakat Firavun o peygambere karşı geldi. Biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık. Peki siz peygamberinize karşı gelirseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden nasıl korunacaksınız? Hal böyle olunca, bir Müslüman ahiretini mahvedecek hiçbir tehlikeyi göze alamaz ve peygamberinin hiçbir buyruğuna itiraz edemez. Hocam bir de hadis karşıtı denilen insanların Resulullah'la hukukları var. Ne diyor Resulullah Efendimiz hadis ve sünnete uymak konusunda? Bu da önemli bir mesele tabii. Peygamber Efendimiz size kendi hukukunu nasıl anlatıyor? Çok net. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem hadis ve sünnetin dinin ikinci kaynağı olduğunu bizzat belirtmiştir. Pek yakında karnı tok, rahat koltuğuna kurulmuş birinin sadece Kur'an'a sarılmayı, onda helal olarak gösterilen ne varsa onu helal, haram olarak gösterilen ne varsa onu haram bilmeyi tavsiye edeceklerini söylediği hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Bana Kur'an-ı Kerim'le birlikte onun bir benzeri daha verilmiştir. Böylece kendisine Allah'ın kitabını açıklama yetkisinden başka Kur'an'da olmayan şeyleri ortaya koyma yetkisinin de verildiğini belirtiyor. Sünen-ü Ebi Davud'un ilk şarihi Hattabi bu konuya açıklık getiriyor. Peygamber aleyhisselamın Kur'an'ın bir benzeri sözüyle iki şeyi kastetmiş olabileceğini söylüyor. Bana zahiri ilim vahyedildiği gibi batini ilim de vahyedildi. Bana Kur'an vahyedildiği gibi onu tevil etmek, yani Kur'an'ı açıklamak da vahyedildi. Hatta birden sonraki İslam alimleri de konuya böyle bakmışlardır. Peygamber Efendimiz'in pek yakında hadis ve sünneti önemsemeyen, karnı tok, rahatını ve koltuğunu düşünen kimselerin çıkacağını haber vermesi onun mucizelerinden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadislerinde ümmetini hadis ve sünnete sarılmaya teşvik etmiştir. Ashab-ı kiramdan İrbaz İbni Sari'ye şöyle bir olay anlatır. Bir gün Peygamber aleyhisselam ashabına veda eder gibi bir konuşma yapınca onlar bu konuşmadan çok etkilendiler ve kendisinden bazı tavsiyeler istediler. Allah'ın Resulü de onlara ileride pek çok ihtilaf çıkacağını, o zamana yetişenlerin hem kendisinin hem de Hulefai Raşidi'nin sünnetlerine sımsıkı sarılmalarını, ortaya çıkacak bidatlerden şiddetle kaçınmalarını tavsiye buyurdu. Efendimiz Aleyhisselam'ın sözünü ettiği ihtilaf daha ilk asırdan itibaren ortaya çıktı. Bugün de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in kendilerine yeteceğini, hadise sünnete ihtiyaç duymadıklarını ileri süren bir takım bidatçılar, Kur'an-ı Kerim'de dayanağı bulunmayan iddialarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine saldırıyorlar. Bu durum karşısında bizim yapacağımız tek şey, Fahri Cihan Efendimiz'in emirlerine bütün gücümüzle sarılmak, bu bidatçıların asılsız görüşlerine hiçbir değer vermemektir. Resul-i Kibriya'nın evinde yaptığı nafile ibadetleri, onun bir hanımından öğrendikten sonra bu ibadetleri azımsayan ve daha çok ibadet etmek isteyen üç sahabinin durumunu hepimiz biliriz. Allah'ın Resulü bu sahabileri aşırılıktan sakındırmış, ibadet konusunda da kendisine örnek almalarını tavsiye buyurmuş ve sözünü şöyle tamamlamıştı. Benim sünnetimden yüz çeviren kimse benden değildir. Benden değildir demek, benim dinimden, şeriatımdan yüz çeviriyor demektir. Bunun ne korkunç bir tehdit olduğu son derece açıktır. Kur'an'la yetinip Resulullah'ın hadis ve sünnetini göz ardı etme bidatını ortaya atanların, şayet Müslüman iseler bu icatlarını yeniden gözden geçirmeleri gerekir. Hocam bu tartışmayı yürütenlerin bir iddiaları var. Onlar hadislerin Peygamber aleyhisselam zamanında yazılıp ezberlenmediğini, bu rivayetlerin 2-3 asır sonra ortaya çıktığını ve Resulullah'a nispet edildiğini söylüyorlar. hadislerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken yazıldığı ve ezberlendiğini kabul etmiyorlar. Bu tabii ki kocaman bir yalan. Allah Teala'nın peygambere tabi olmayı, onun izinden gitmeyi tavsiye eden, ona kesinlikle karşı gelmemeyi, isyan etmemeyi emreden ayetleri orta yerde dururken, onlar bu ayetleri işlerine geldiği şekilde yorumluyorlar. Halbuki ashab-ı kiram Resul-i Ekrem'in 23 sene boyunca ne yaptığını, nasıl yaşadığını, nasıl namaz kılıp oruç tuttuğunu, hac ettiğini, huzuruna getirilen davaları nasıl hallettiğini, savaşlarda nasıl hareket ettiğini gördüler ve onun davranışlarını kendilerine örnek aldılar. Onu canımızdan çok sevmeyi Allah emrediyor diyerek kendisine eşsiz bir muhabbet gösterdiler. Allah'ın Resulü de hep onların arasında yaşadı. Hatalarını düzeltti, güzel davranışlarını takdir etti. Resulullah Efendimiz'in hanımları da onun ümmetine örnek olacak hal ve tutumlarını bütün açıklığıyla anlattılar. Allah Teala ise ashab-ı kirama Resul-i Ekrem'in sözlerinin mutlaka öğrenilmesi ve uygulanması gerektiğini şöyle bildirdi. O peygamber kendi heva hevesine göre konuşmaz. Onun söyledikleri kendisine vahyolunandan başka bir şey değildir. İşte ashab-ı kiram da hadis-i şeriflere bu gözle baktılar ve onun ağzından çıkan her sözü öğrenmeye ve hayatlarını ona göre düzenlemeye çalıştılar. Sahabiler Peygamber Efendimiz'den 10 ayetin okunuşunu, manasını ve ihtiva ettiği hükümleri öğrenir ve onları yaşamaya çalışırlardı. Ardından aynı şekilde bir 10 ayeti daha öğrenirlerdi. Allah Teala ashab-ı kirama ilmi öğrenmelerini, sonra da başkalarına öğretmelerini emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Müminlerin hep birden savaşa gitmesi doğru değildir. Her topluluktan bir kısmı savaşa gitmeli, bir kısmı da ilimde derinleşip savaşa gidenler geri döndüğünde onlara Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmelidir. Onlar da bu ilahi emir gereğince hep birden savaşa gitmediler. Peygamber aleyhisselamdan hem Kur'an-ı Kerim'i hem de onun sünnetini öğrenip uyguladılar. Ashab-ı kiramın bu ayeti kerimeyi kulak ardı etmesi, Resulullah'ın sünnetini öğrenmemesi ve onları başkalarına öğretmemesi olacak şey midir? Peygamber devrinde hadis ve sünnet yoktu demeyi hangi akıl kabul edebilir? İsterseniz buna dair birkaç misal verelim. 1. Uzaktan gelenler dini öğrenmek için günlerce Medine'de kalırlardı. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'in yanında bulunur, sonra ondan öğrendiklerini ailelerine öğretmek için evlerine giderlerdi. Malik İbni Hüveyris radıyallahu anh'ın anlattığına göre, muhtelif yerlerden gelen bir grup genç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 20 gün kalıp dinlerini öğrenmişler. Allah'ın Resulü onların yakınlarını özlediklerini anlayınca, ailelerinin yanına dönmelerini ve öğrendiklerini onlara öğretmelerini ve kendisinden görüp öğrendikleri gibi namaz kılmalarını emretmişti. 2. Medine'de yaşayanlar Resul-i Ekrem'in yanında nöbetleşe kalırlardı. Herkes gibi ashab-ı kiramın da bir ailesi ve onları geçindirmek için icra ettikleri meslekleri vardı. Bir yandan mesleklerini icra ederken, bir yandan da Peygamber aleyhisselamın yanında bulunmayı, onu dinlemeyi, yeni vahiyleri duymayı ve dinlerini birinci elden öğrenmeyi isterlerdi. Hazreti Ömer'in bu konuda anlattıkları bize yeterli bilgi vermektedir. O, Ensar'dan olan bir komşusuyla bir gün arayla nöbetleşe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalır, o gün gelen vahiyleri ve olup bitenleri akşam birbirlerine anlatırlardı. 3. Hadis öğrenmek için sıkıntılara katlanırlardı. Resul-i Ekrem vefat edince onun hadislerini derleme arzusu bazı sahabileri harekete geçirdi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bu ihtiyacı Medineli bir zata açtı. onun bu kadar sahabi varken hadisleri derlemeye gerek olmadığını söylemesi üzerine İbn Abbas bu önemli görevi tek başına yapmaya karar verdi. Hadis rivayet ettiğini tespit ettiği sahabilerin evlerine gider ve onlardan bildikleri hadisleri duyup yazardı. Aradan zaman geçip de insanlar hadis öğrenmek için İbn Abbas'ın etrafında toplanmaya başlayınca, o Medineli zat hatasını anladı ve Abdullah İbn Abbas'ın kendisinden daha akıllı olduğunu söyledi. Cabir İbn Abdillah radıyallahu anhuma'nın bilmediği bir hadisi Peygamber aleyhisselamdan bizzat duyan Abdullah İbni Uneys'ten öğrenmek için deve sırtında Şam'a gitmesi, Ebu Eyyub el-Ensari'nin müminin ayıbını gizleme konusundaki bir hadisi Ukbe bin Amir'den duymak için yine aynı şekilde deve sırtında Medine'den Mısır'a gitmesi bunun örnekleridir. 4. Hadisleri birbiriyle müzakere ederlerdi. Ashab-ı kiram, Peygamber Efendimiz'den duydukları hadisleri ezberlemek ve onların ihtiva ettiği fıkhi hükümleri iyice anlamak için Resulullah'ın yanından ayrıldıktan sonra bir araya gelir ve onları müzakere ederlerdi. Hazreti Ayşe'nin bir huyu vardı. Bilmediği bir şeyi duyunca onu iyice öğrenmek için tekrar tekrar sorardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme de bu maksatla pek çok soru sorardı. 5. Ayıp sayılan konuları bile sormaya utanmazlardı. Dini öğrenmek ve Allah Teala'nın istediği gibi yaşamak ashab-ı kiramın en büyük emeliydi. İşte bu düşünceyle genellikle ayıp sayılan konuları bile Peygamber aleyhisselama sorup öğrenmeye çekinmezlerdi. Hazreti Ayşe, utanma duygusu ensar kadınlarının dini öğrenmelerine engel olmamıştır derken bu duruma işaret etmiştir. Nitekim onlar Resul-i Ekrem'in huzuruna çıkıp ihtilam olan kadınların yıkanıp yıkanmayacağını sormaya çekinmemişlerdir. Bu misallerden anlaşılacağı üzere ashab-ı kiram sünneti öğrenmiş ve uygulamışlardır. Daha önce de söylediğimiz gibi hadis ve sünnet ya Kur'an-ı Kerim'i bir şekilde açıklamış veya Kur'an-ı Kerim'de belirtilmeyen konularda müstakil hükümler ortaya koymuştur. Demek oluyor ki hadis ve sünnet Peygamber Efendimiz'in hayatında her zaman vardı. Ashab-ı kiram da onları hayatlarının her safhasında uyguladı. İşte bu sebeple hadislerin Resul-i Ekrem'in vefatından sonra derlendiğini söyleyenlerin bu iddiası tamamen tutarsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Ashab-ı kiram hadisleri yazarak ve ezberleyerek öğreniyor, onları kendi aralarında müzakere ediyor ve öğrendiklerini bilfiil yaşıyorlardı. Burada çok önemli bir hususu daha hatırlatmak gerekir. Araplar okuma yazma bilmeyen ümmi bir milletti. Bu sebeple kültürlerini asırlardan beri son derece berrak hafızalarında saklamak suretiyle yaşatırlardı. Yazıya güvenen ve onunla yetinenlerin hafızası o kadar güçlü olmadığı için onlar ezberlediklerini bir süre sonra unuturlar. Ashab-ı kiram işte bu özellikleri yanında peygamberlerinin sözünü din diye kabul ettikleri hadis-i şerifleri ezberleyip onları daha sonraki nesillere aktarmayı dini bir görev saydıkları için ezberlerini korumaya daha büyük önem vermişlerdir. Evet değerli dinleyenlerimiz, mülakat burada noktalanıyor. Daha doğrusu mülakata burada bir virgül konuluyor. Gelecek sayıda da Resulullah'ın Allah katındaki değeri unutulmamalı başlığıyla devam edecek bu mülakat. Evet, Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocayla hadis karşıtı kampanya üzerine üst başlığıyla Peygamber'e uymak Allah'ın emri başlıklı mülakatın ilk bölümünü paylaştık sizinle bu sayıdan. Ahmet Taş getiren gerçekleştirmiş. Bu mülakatı değerli dinleyenlerimiz Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2017 sayısından paylaştık. Gelecek sayı, gelecek ay inşallah bu mülakatın ikinci bölümünü de Sesli Dergi'de sizinle paylaşmaya çalışacağız. Evet, böylelikle programımızı da noktalamış oluyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.